Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu 8. Baskı, Proje Yönetimi Enstitüsü tarafından yayımlanan bir mesleki standart ve başvuru eseridir. SILT, Proje Yönetimi Standardı ile PMBOK'a kılavuzunu bir araya getirir. Amacı, projelerin yalnızca planlara uyularak değil, değer üreterek, değişime uyum sağlayarak ve hesap verebilir biçimde yönetilmesine ortak bir çerçeve sunmaktır. 8. baskı, önceki baskının ilke ve performans alanı yaklaşımını korurken, bu yapıyı daha sade ve uygulamaya dönük hale getirir. Kılavuz, öngörücü yöntemlerle yürütülen inşaat ya da kamu projelerinden, çevik ürün geliştirmeye ve karma testi modellerine kadar farklı çalışma biçimlerine seslenir.
Kitap, tek bir proje yöntemi dayatmaz.
Bunun yerine, proje yöneticisinin bağlamı değerlendirmesini, uygun uygulamaları seçmesini ve kararlarının değer üretimine etkisini izlemesini ister. Bu yönüyle eser hem kurumsal yönetim için bir referans hem de proje yönetimi eğitiminde kavramsal bir temel niteliğindedir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak 6 ilke proje yönetimini işlem listesinden davranış rehberine taşır. 8. baskının ana değişikliklerinden biri, önceki baskıdaki 12 ilkenin 6 temel ilkede sadeleştirilmesidir. Bu ilkeler, bütüncül bakış açısı geliştirmeyi, değere odaklanmayı, kaliteyi işin içine yerleştirmeyi, hesap verebilir liderlik göstermeyi, sürdürülebilirliği dikkate almayı ve güçlendirilmiş ekipler kurmayı öne çıkarır. Kılavuzun burada yaptığı önemli ayrım şudur: İlke bir prosedür değildir.
Örneğin değer odağı her projede aynı raporun hazırlanmasını istemez.
Proje yöneticisinden hedeflenen faydayı, maliyeti, kullanıcı beklentisini ve uzun vadeli etkileri birlikte değerlendirmesini bekler. Bu yaklaşım özellikle değişken ihtiyaçların bulunduğu dijital dönüşüm projelerinde yararlıdır. Bütüncül bakışta zaman çizelgesini, bütçeyi, paydaşları ve operasyonel sonuçları birbirinden kopuk ele almamayı gerektirir. Hesap verebilir liderlik ilkesi, kararların sahipliğini açıklaştırırken, ekiplerin yetki ve bilgi paylaşımını desteklemekle dengelenir. Sürdürülebilirlik ise yalnızca çevresel etki anlamına gelmez, çözümün ekonomik, toplumsal ve operasyonel olarak kalıcı olmasını da kapsar. Böylece ilkeler, yöntem seçimi ne olursa olsun, karar vermeyi yönlendiren ortak bir davranış zemini sağlar. Ancak ilkeler yüksek düzeyli olduğu için, uygulamada bunları somut kontrol noktalarına ve ekip çalışma düzenine çevirmek yöneticinin sorumluluğundadır. İkinci olarak, 7 performans alanı, kritik yönetim konularını sonuç odaklı biçimde toplar. Kılavuz. Eski baskılarda öne çıkan süreç tabanlı bilgi alanları yerine 7 performans alanını merkezine alır.
Bunlar yönetişim, kapsam, zamanlama, finans, paydaşlar, kaynaklar ve risktir. Performans alanı yaklaşımı.
Bir faaliyetin sadece tamamlanıp tamamlanmadığını değil, ilgili yönetim boyutunun proje boyunca sağlıklı çalışıp çalışmadığını sorgular.
Örneğin kapsam alanında temel mesele gereksinimlerin yazılmasıyla bitmez. Kapsamın değişimlere rağmen değer hedefiyle uyumlu tutulması da gerekir.
Zamanlama alanı, takvim üretmenin yanında bağımlılıkların, belirsizliklerin ve teslim ritminin yönetimini içerir.
Finans alanı, bütçe kontrolünü fayda ve kaynak kararlarıyla ilişkilendirir.
Yönetişim ise yetki sınırlarını, karar alma düzenini ve kurumsal gözetimi görünür kılar.
Bu, özellikle birden çok tedarikçi, kamu kurumu ya da üst yönetim katmanı içeren projelerde önemlidir.
Paydaş, kaynak ve risk alanları da iletişim, kapasite ve belirsizliklerin birbirini etkilediğini hatırlatır.
Alanlar arasında katı duvarlar kurulmaması kitabın pratik değeridir. Bir risk gerçekleştiğinde zamanlama, maliyet, kapsam ve paydaş beklentileri aynı anda değişebilir.
Kılavuz, proje yöneticisinin bu bağlantıları izlemesini teşvik eder. Buna karşılık alanlar tek başına ayrıntılı teknik yöntem kitabı değildir. Ekiplerin kendi araçlarıyla derinleştirmesi gerekir.
Üçüncü olarak, yeniden sunulan 40 süreç esnekliği korurken uygulama yapısı sağlar 7. baskının süreçlerden uzaklaşması. Bazı uygulayıcılar için özellikle proje yönetim ofislerinde ve denetim gerektiren ortamlarda yapı eksikliği yaratmıştı.
8. baskı bu ihtiyaca yanıt olarak 40 gelişmiş süreci yeniden sunar. Ancak bu dönüş eski tarzda her proje için zorunlu ve sıralı bir reçeteye geri dönmek anlamına gelmez. Süreçler performans alanları altında yer alan bağlama göre seçilebilen ve uyarlanabilen çalışma rehberleri olarak ele alınır.
Bu denge, standartlaşma ile esneklik arasındaki temel gerilime pratik bir cevap verir.
Bir kurum, örneğin değişiklik kontrolü veya risk gözden geçirme için ortak bir süreç tanımlayabilir.
Buna rağmen küçük bir ürün ekibi bu uygulamayı kısa döngüler ve görsel takip araçlarıyla sürdürebilir.
Büyük ve sözleşmeye bağlı bir projede ise aynı ihtiyaç, daha ayrıntılı onaylar ve kayıtlarla karşılanabilir. Süreçlerin değeri, yöneticinin neyi ihmal ettiğini fark etmesine yardımcı olmalarıdır.
Kapsam, kaynak, maliyet ya da risk konusunda tekrar eden bir aksama varsa, ilgili sürecin nasıl işletildiği incelenebilir.
Öte yandan kılavuz, süreç sayısını olgunluğun tek ölçütü saymaz.
Gereksiz raporlama, kararları yavaşlatabilir ve ekip dikkatini gerçek teslimattan uzaklaştırabilir.
Bu nedenle süreçler, amaç değil, güvenilir değer teslimini destekleyen araçlar olarak okunmalıdır.
Dördüncü olarak, uyarlama yaklaşımı, öngörücü, çevik ve karma projelerde bilinçli seçim ister, kitabın en güçlü uygulama mesajlarından biri uyarlamadır.
Uyarlama, standartta yer alan her uygulamayı otomatik biçimde kullanmak yerine, projenin koşullarına göre uygun yönetim düzenini bilinçli olarak kurmaktır.
Kılavuz bu fikri, öngörücü, çevik ve karma yaklaşımların birbirine rakip kalıplar olmadığı düşüncesiyle birleştirir.
Gereksinimleri büyük ölçüde sabit, düzenlemeye tabi bir projede kapsam ve onay süreçleri daha ayrıntılı olabilir.
Kullanıcı ihtiyaçlarının hızla öğrenildiği bir yazılım çalışmasında ise kısa geri bildirim döngüleri.
Önceliklendirilmiş iş listeleri ve düzenli incelemeler daha anlamlı hale gelir.
Karma ortamda, örneğin altyapı bileşeni planlı ilerlerken, dijital hizmetin kullanıcı arayüzü çevik yöntemlerle geliştirilebilir.
Uyarlamanın rastgele seçim olmadığını vurgulamak gerekir.
Ekip büyüklüğü, belirsizlik seviyesi, güvenlik gereksinimleri, sözleşme yapısı, paydaşların karar hızı ve kurum kültürü gibi etkenler değerlendirilmelidir.
Ardından hangi belgelerin, toplantıların, ölçümlerin ve kontrol mekanizmalarının gerekli olduğu kararlaştırılır. Türkiye'de kamu ihalesi,
düzenleyici koşullar veya çok paydaşlı yatırımlar gibi bağlamlar.
Bu düşünme biçimi hem kayıt düzenini hem de değişime yanıt verme kapasitesini korumaya yardımcı olabilir.
Kılavuzun sınırı şudur.
Uyarlamanın ayrıntılı tasarımı için yöneticinin deneyimine, kurum bilgisini kullanan ekiplere ve gerektiğinde yöntem kaynaklarına ihtiyaç duyulur.
Son olarak, yapay zeka, proje yönetim ofisleri ve tedarik, güncel teslim ortamının parçalarıdır. 8. baskı.
Proje yönetiminin yalnızca ekip içi planlama işi olmadığını kabul ederek, yapay zeka, proje yönetim ofisleri ve tedarik konularına daha geniş yer verir.
Yapay zeka bağlamında temel mesele, yeni araçların varlığı değil, bunların karar kalitesi, veri güvenliği, şeffaflık ve insan sorumluluğu üzerindeki etkisidir.
Yapay zeka, raporlama, öngörü, üretme veya bilgi düzenleme gibi işleri destekleyebilir.
Fakat proje yöneticisinin paydaş önceliklerini, etik sonuçları ve bağlamsal riskleri değerlendirme görevini ortadan kaldırmaz.
Proje yönetim ofisleri açısından kitap, standartların, portföy görünürlüğünün ve yönetişimin projelere nasıl destek olabileceğiyle ilgilenir.
Etkili bir ofis, yalnızca şablon talep eden denetim merkezi değil, ekiplerin doğru uygulamayı seçmesine yardım eden bir öğrenme ve koordinasyon yapısı olmalıdır.
Tedarik kapsamı da dış kaynak, satıcı ilişkileri ve sözleşme yükümlülüklerinin proje başarısındaki yerini görünür kılar.
Teslim tarihi, kalite beklentisi, risk paylaşımı ve değişikliklerin yönetimi satın alma kararıyla birlikte düşünülmelidir.
Bu bölümler, dijitalleşen ve çok kurumlu projelerde sınırların bulanıklaştığını gösterir.
Bir yazılım sağlayıcısının gecikmesi, doğrudan zamanlama, maliyet, paydaş güveni ve risk alanlarını etkileyebilir.
Kılavuz bu bağlantıları kurar, ancak yapay zeka yönetişimi ya da karmaşık sözleşme hukuku için uzman kaynakların yerini tutmaz. Sonuç olarak bu eser,
proje yöneticileri, proje yönetim ofisi çalışanları, program ve portföy yöneticileri, proje ekip liderleri,
eğitimciler ve proje yönetimi sertifikalarına hazırlananlar için güçlü bir temel kaynaktır.
Özellikle farklı teslim yaklaşımlarının aynı kurumda bir arada kullanıldığı ortamlarda faydalıdır.
OKR, proje işini sadece görev dağıtımı, takvim ve bütçe takibi olarak görmenin yetersiz kaldığını anlar.
Değer, yönetişim, paydaş ilişkileri, kaynak kapasitesi, risk ve sürdürülebilirlik arasındaki bağlantıları daha sistemli biçimde değerlendirmeyi öğrenir. 40 sürecin yeniden eklenmesi, pratikte düzen ve ortak dil arayan kurumlar için yararlıdır.
Buna karşılık süreçlerin emredici olmaması, çevik ekiplerin gereksiz bürokrasiye zorlanmasını önlemeyi amaçlar.
Kitabı benzer proje yönetimi rehberlerinden ayıran yönü, yönteme bağlı bir reçete sunmak yerine ilkeler.
Performance alanları ve uyarlanabilir uygulama rehberini aynı ciltte buluşturmasıdır.
Ayrıca yapay zeka, proje yönetim ofisleri ve tedarik gibi güncel çalışma gerçeklerini doğrudan ele alması, kılavuzun kapsamını genişletir.
Yine de kitap, her araç için ayrıntılı eğitim veren bir uygulama el kitabı değildir.
Yeni başlayanlar, kavramları, gerçek proje örnekleri ve temel yöntem eğitimleriyle desteklemelidir. Deneyimli yöneticiler ise eseri, mevcut süreçlerini sorgulamak,
yönetişim ile çeviklik arasında dengeli seçimler yapmak ve ekiplerin ürettiği değeri daha görünür hale getirmek için kullanabilir.
Bu nedenle PMYOK'un 8. baskı tek başına kesin cevaplar veren bir metinden çok.
Tutarlı ve bağlama duyarlı profesyonel kararlar için ortak bir referans çerçevesi sunar.
Destek olmak isterseniz Project Management Institute PMI kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.